Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın isim ve sıfatları mecaz değil hakikattir. Bunun hakikat olmasının anlamı nedir sorusuna gelince, hakikat vaaz edildiği şey için kullanılan lafızdır. Lafzın vaaz edildiği anlam için kullanılmasına da denir. Usulcülerin dilinde hakikat veya mecaz lafızlarının özelliklerindendir. Anlamların özelliklerinden saydıkları da olmuştur. Ama birincisi daha meşhurdur. Bu isim ve sıfatlar mutlak olarak ve Allah'a izafe edilerek kullanıldığında kulların özellikleri için vaaz edilmiş değillerdir. Sadece kullara izafe edilerek kullanıldığında onlar için vaaz edilmiş olur. İlim adı mutlak olarak kullanıldığı gibi kula izafe edilmiş olarak da kullanılmaktadır. Mesela Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına şahitlik etmişlerdir. Âl-i İmrân 18. ayetinde yüce Allah'a izafe edilerek de kullanılmaktadır. Mesela dilediğinden başka ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Bakara 255. İlim kula izafe edilmişse artık Allah'ın ilmini kapsamaya elverişli olmaz. Kulun ilmi Allah'ın ilmi gibi değildir. Yine onu ilmiyle indirdi ayetinde olduğu gibi ilim Allah'a izafe edilirse artık kulların ilmi onun kapsamında olmasına elverişli olmaz. Allah'ın ilmi kulların ilmi gibi de değildir. Mutlak olarak ilim denilirse onu bir takım bölümlere ayırmak mümkündür. Mesela ilim, kadim ilim, muhtes ilim diye ikiye ayrılır, denilir. İlim kelimesi ikisinde de genel olarak, hakikat olarak ikisini kapsamaktadır. Yine varlık, kadim ve muhtes, vacip ve mümkün diye ikiye ayrılır denir. İstiva içinde Allah'ın istivası ve kulun istivası diye ikiye ayrılır denir. İrade, rahmet, sevgi gibi isimler de Allah'ın iradesi, rahmeti ve sevgisi, kulun iradesi, rahmeti ve sevgisi diye ikiye ayrılır denir. Hakikatin sadece kulun mahluk ve muhtes olan sıfatını kapsadığını, Allah'ın sıfatını kapsamadığını zanneden kimse son derece cahil bir kimsedir. Çünkü yüce Allah'ın sıfatı en mükemmel, en tam ve en güzel isimlere daha layıktır. Allah ile kulun zat arasında bir bağlantı, nispet olmadığı gibi Allah'ın sıfatı ile kulun sıfatı arasında da bir bağlantı, nispet yoktur. Nasıl olup da kul güzel isimlere layık ve alim, kadir, işiten ve gören denilmeye layık oluyor da yüce Allah bunlara ancak mecaz olarak layık oluyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Amin. Halbuki kulun sahip olduğu her mükemmellik ona sadece Allah'tan gelmiştir. En güzel mesel onundur. Yüce Allah kulunun sahip olduğu her kemale sahip olmaya daha layıktır. Kulun münezzeh olduğu her eksiklikten de yüce Allah münezzeh olmaya daha layıktır. Allah anlayışımızı artırsın. Onun için en güzel mesel Allah'ındır. Kullarına kıyas dahi edilemez. Ve ona kullarıyla örnek verilmez. Ona daha başka yerlerde de örnek verilmez. Yüce Allah ile kullar temsil kıyasında aynı misalde ortak olamayacağı gibi bir şeyleri eşit şumul kıyasında da müşterek olamazlar. Göklerde ve yerde olan en üstün mesel onundur. O güçlüdür, hakimdir. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Bazıları bu isimlere müşekkike isimler adını vermektedir. Çünkü anlam iki taraftan birinde daha mükemmel bulunmaktadır. Vacip olan da varlık, mümkün olanınkinden daha önceliklidir. Kardaki beyaz, fil dişindekinden daha önceliklidir. Yüce Allah'ın isim ve sıfatları bu kabildendir. Her iki bölüm arasında bir ölçüde ortaklık varsa da Yüce Allah kullardan hiçbirine benzemeyecek tarzda bu isimlerle tavsif edilmektedir. Bu ortak kısımda mutlak olarak kullanıldığında lafzın müsemmasıdır. Yani isim ve sıfatlardaki isim benzerliğidir. İki taraftan biriyle sınırlanmış olarak kullanılırsa onunla sınırlı kalır. Varlık, mahiyet ve zat denildiğinde bu isim yaratanı da yaratılanı da kapsar. Ve ikisi için hakikat olan bu isme yaratan yaratılandan daha çok layık olur. Ama Allah'ın varlığı, mahiyeti ve zatı denilirse bu isim sırf Allah'a özgü olur. Ve kulun bu müsemmada bir payı kalmaz. Bu isim sadece Allah hakkında hakikat olur. Yine kulun varlığı ve zatı denilirse bu isim kula özgü ve onun için hakikat olur. Kulun varlığı, mahiyeti ve hakikati denilirse yaratan bu müsemmaya dahil olmaz ve sadece kul hakkında hakikat olur. Cahil kişi hakikat isminin sadece kulu kapsadığını sanar. Bu ise aklen ve dinen olduğu gibi dil bakımından da yanlışlığı açık bir dalalettir. Allah hepimize anlayış versin. Çünkü mevcut her iki varlık arasında bir ölçüde ortaklık ve bir ölçüde farklılık olduğu zorunlu olarak bilinmektedir. Sadece ortaklık bulunan kısma dalalet eden şey farklılığın olduğu kısmı gerektirmez. İslam'da zorunlu olarak bilinmektedir ki Yüce Allah güzel isimlere layıktır. Kullardan bazıları da bu isimlerden bazılarıyla isimlendirilmiştir. Kula işiten, gören, diri, alim, hakim, rauf, rahim, melik, aziz, mümin, kerim gibi isimler verildiği gibi, bilindiği gibi isimde benzerlik, yaratan ile yaratılanın benzerliğini gerektirmez. İsimdeki müştereklik, müsemmadaki benzerekliğe, benzeşmeye benzemez. Sadece iki müsemma arasında belirli ölçüde ortaklaşa bir hususun bulunduğuna delalet eder. Bununla birlikte iki taraf arasındaki farklılık müşterek husustan çok daha büyüktür. Dil bakımından yanlış oluşuna gelince, ister Arapça olsun, ister Rumca, ister Türkçe, ister Farsça, isterse başka dillerde buna benzer şeyler bulunmaktadır. Bütün milletlerin dillerinde bu bir hakikattir. Hatta Yüce Allah'ın kuldan daha kadir ve fail olduğu biliyorlar. Kadir, Rab ismine layık oluşu, kulun buna layık oluşundan çok daha büyüktür. Diğer güzel isimlerde de durum aynıdır. İnsanlar iki isim arasında bir ölçüde ortaklık var derken, zihinlerin dışında yaratan ile yaratılan arasında ortak bir durum olduğunu söylemek istemiyorlar. Dışarıda iki mahluk arasında ortak bir şey yokken, yaratan ile yaratılan arasında nasıl ortak bir şey olsun? Böyle bir şeyi ancak Yunan mantıkçıları ve onların uyduları tevehhüm edebilir ki bunlar dışta hissedilen varlıklar arasında ortak mutlak mahiyetler olduğunu zannetmişlerdir. Bazıları ise Eflatun gibi maddi varlıklardan soyutlamaktadırlar. Aristo ve İbn Sina gibi bazıları da bunların daima maddi varlıklarda olduğunu söylemektedirler. Allah bunların görüşlerinden bizleri uzak kılsın. Rabbim hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Zat ve mahiyet, kadim ve muhtes diye ikiye ayrılıp, Rabbin mahiyeti zatının aynısı kendisi olduğu gibi varlık, vücut da kadim ve muhtes diye ikiye ayrılıp Rabbin varlığı, zatının aynısı ve kulun varlığı da zatının aynısıdır. Bir şeyin zatı onun mahiyetidir. Lafız tevafuk, tevatü eden lafızlardandır. Ama izafe edilince iki müsemmadan birine mahsus olur. İki müsemma varlık, zat ve mahiyet müsemmasında ortak olursa Aristo, İbn Sina, Razi ve benzerlerinin zannettiği gibi dışta benzerlerinin özelliklerine ek olarak aralarında ortak bir durum bulunmaz. Hatta dışta mutlak olarak ne bir varlık, ne bir mahiyet, ne de bir zat bulunur. Aleykümselam. Mutlak olarak kullanılması şartıyla mutlaka gelince bunlar ve başkaları dışta var olmadığına ittifak etmişlerdir. Eflatun ve tabilerinde sabit olduğu takdir edildiğinde bile bu zarretle batıl bir görüştür. Şartsız mutlakın ise dışarıda bulunduğu ve muayyen şeyin bir parça olduğu zannedilir. Bu da yanlıştır. Çünkü dışta sadece muayyen şeyler vardır. Hatta dışta muayyenin parçası olarak bir mutlak yoktur. Ancak bunların parçadan, cüzden maksatları mevsufun zati sıfatı olan şeydir. Çünkü onlara göre mevsuf zati cüzler diye isimlendirdiği sıfatlardan oluşmuştur. İnsan canlılık ve konuşmanın birleşmesinden meydana gelmiştir dedikleri gibi. Bu sentez yani terkip zihni bir sentezdir. Zihinde mürekkep olan mahiyet bu şeylerden de mürekkeptir. Bunlar da o mahiyetin parçalarıdır. Dışta var olan hakikate gelince o da bu sıfatlarla muttasıftır. Ne var ki bunlardan çoğu zihni varlıkla dıştaki varlığı karıştırmıştır. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Bu yanılma filozofların sözlerinde çokça meydana gelmiştir. Onlar gibi bunlar dışarıda sayılabilen şeylerden soyutlanmış olan sayıların soyut sayı kavramının varlığına inanırlar. Eflatuncular ise idelerin musul varlığını dışarıdaki belirli varlıkların mutlak hakikatleri olarak değerlendirirler. Bu hakikatler de dışarıdaki muayyen varlıklarla beraberdir. Tıpkı akli cevherlerin gerçek oluşları gibi. Bunlara soyut kavramlar, mücerredat denir. Madde, heyula, akıllar ve nefisler gibi. Nevileri oluşturan ve cinsler ve fasıllar adı verdikleri mahiyetten önce olan zat-ı sıfatlar ile mahiyetten ayrılmayan ve genel olarak araz ve havas adı verdikleri arizi sıfatlar arasında ayrım yapmaları da bu kabildendir. Bunlar beş tümel külliyat-ı hamsedir ki cins, fasıl, nevi, genel, hassadan ibarettir. Bunlar sebebiyle mantık ve ilahiyet anlayışlarında çok kişiyi dalalete götüren yanlışlar meydana gelmiştir. Buna başka yerde dikkat çektik ve genişçe açıkladık. Allah hepimize hakkı hak bilip yaşamayı nasip etsin. Batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Muhakkak alimler gibi bu manalara terkip adının verilmesinin bir terim, isimlendirme işi olduğunu bilirler. Bu da ya dışta varlığı olmayan zihni bir şeydir ya da mevsufta bulunan mevcut birden fazla sıfata raci olmaktadır ki doğrusu da budur. Allah bizleri ehli sünnetin yolundan ayırmasın. Ehli sünnet vel cemaatın itikadı Yüce Allah'ın sıfatlarının gerçek olduğudur. Hatta kemal sıfatları onun zatının bir gereğidir. Ve lazımı kemal sıfatları olmadan zatının subutu mümteni imkansızdır. Hatta sıfatları bulunmayan herhangi bir zatın gerçeklik kazanması da mümkün değildir. Belirtmek istediğimiz burada şudur kardeşlerim. Bu bir insandır denildiğinde bu isimle işaret edilen varlık bir tek insandır. Mutlak insan bunun bir parçası değildir. Burada insan ancak mukayyet bir insan olup dışta değil ancak zihinde mutlak olarak bulunur. Ama insanlık hakkında aynı şey denilirse anlaşılan mana ikisi arasında bir benzerliğin bulunduğu ve ayan ayrı ayrı varlıklarda ikisinin ortak olacağı bir şeyin bulunmadığıdır. Aklı olan bunu düşünsün. Çünkü bu birçok şüpheleri götürmektedir. Bu konuyu kavrayan bir kimse bu isimlerin manevi değil lafzi iştirak ile söylendiğine kâir olanların yüce Allah'a ait isimleri kavramlara işaret etmeyen salt özel isim sayanların ve dışta ayrı ayrı ayan varlıkların ortak olduğu mutlak hakikatlerin bulunduğunu iddia edenlerin yanlışlığını anlamış ve görür. Yine Rabbin kendisi için müstahik, sahip olmaya layık olduğu şeylerde başka bir varlığın hiçbir şekilde ortak olamayacağını ve sıfatlarının hiçbirinde yaratılanlardan hiçbir şeyin ona benzemediğini anlar. Yaratılmış şeylere gelince sıfatlarında başkası ona benzeyebilir ancak sahip olması gereken sıfatlardan başka şey de ona ortak olamaz. Allah hepimizi tevhid ehli olanlardan eylesin. Ancak sahip olması gereken sıfatlardan başka şey de ona ortak olamaz. İkisi hakkında kullanılan ve birbirine benzeyen mütevati isimler ayrı ayrı ikisi için de hakikattir. İkisi için umumi ise ikisini de kapsamış olur. Ama mutlak ise ikisinin tasavvuru onda ikisinin ortak olmasına engel olmaz. Mukayyet ise o zaman kullanıldığı şahsa mahsus olur. Allah anlayışımızı artırsın. Allah'ın varlığı, zatı, ilmi, kudreti, görmesi, işitmesi, iradesi, kelamı, rahmeti, gazabı, istivası, inmesi ve sevmesi denilirse bütün bu isimler hakikat olarak Allah'ın isimleri olur. Ve yaratılmış olan hiçbir varlık ona dahil olmadığı gibi onlar da mahlukattan hiçbir şey de ona benzer olamaz. Kulun varlığı, vücudu, zatı, mahiyeti, ilmi, kudreti, görmesi, işitmesi, kelamı, istivası, inmesi denildiğinde de bunlar hakikat olarak kula mahsus olur. Ve hiçbir şekilde Allah'ın sıfatlarına benzer olamazlar. Bundan daha açık bir şey var. Yüce Allah cennette yiyecekler, içecekler, giyecekler, evlenmeler ve Kur'an'da bildirdiği başka şeyler olduğunu haber vermiş. Yine cennette süt, bal, içki, et, ipek, altın, gümüş, huriler, köşkler ve diğer şeyler olduğunu bildirmiştir. Dünyada bulunanlarla cennette bulunanlar arasında sadece isim benzerliği bulunmaktadır. Allah hepimize mağfiret etsin. Ahiretteki bu hakiki şeyler bazı yönlerden dünyada bulunan şeylere benziyor ve isim hakikat olarak ikisini birden kapsıyorsa bile dünyadaki bu hakiki şeylerin benzeri değildir. Bilindiği gibi Allah kula benzemekten münezzehtir. Böyle olunca Allah'ın sahip olduğunu bildirdiği isim ve sıfatlarda kullarına benzediği, bu isim ve sıfatların Allah için hakiki olmadığı nasıl söylenir? Üstelik Allah'ın mahlukattan farklılığı, mahlukatın birbirinden farklılığıyla kıyas etmezken, göklerin ve yerin Rabbi bu güzel isimlere ve üstün sıfatlara öncelikten sahip olmasına nasıl itiraz edilebilir? Cahil kişi, kelamcıların Araplar istiva kelimesini insanın eve yahut gemi üzerine istiva etmesi veya geminin cüd-i dayına istiva etmesi gibi bazı yaratıkların istiva etmesi için kullanmışlardır. Tıpkı konuşma, işitme ve görme sözcüklerini yanak, kirpik, kulak, dudak gibi organların bulunduğu yer için kullanmışlardır sözü gibi sözlerine bakarak sapıtır. Allah hepimize güzel bir ilim, güzel bir anlayış versin. Çünkü böyle bir şey yalandır ve şeriat da sapıklık çıkarmaktır. Zira rahmet, ilim ve irade lafızlarını yürek ve et parçasının bulunduğu yer için kullanmışlardır diyen kişi ancak cehaletini ortaya koymaktadır. Araplar insana ancak ona izafe ettiği şeyleri kullanmışlardır. Kulun işitmesi, görmesi, kelamı, ilmi, iradesi, rahmeti ve ona mahsus şeyleri kullanmışlarsa bu ancak kulun özelliğini kapsar. Allah'ın işitmesi, görmesi, kelamı, ameli, iradesi ve rahmeti şeklinde kullanmışlarsa bu da ancak Allah'a mahsus şeyleri kapsar ve kulların özelliklerinden hiçbir şey bunun kapsamına girmez. Allah Azze ve Celle kitabında istiva yüce Allah'a tahsis edilerek zikredilmesine rağmen bu istivanın hakikat olması halinde kulların sıfatlarından bazısını kapsadığını zanneden kimse dillerin delaletlerini hakikat ve mecazı hiç bilmeyen koyu bir cahildir ve sapıktır. Bu cahiller anlayışlarının başında yaratanın sıfatlarını yaratılanın sıfatlarıyla temsil ediyorlar. Sonra da bunları nefi ve tadil ediyorlar. Bu konuda ancak kula mahsus olan şeyleri anlıyorlar. Bunun içeriğini nefy ederek Yüce Allah'ın sahip olması gereken sıfat ve özelliği inkar etmiş, Allah'ın isim ve sıfatlarında ilhada düşmüş, akli kıyasın ve şer'i nas'ın dışına çıkmış olurlar. Ellerinde ne açık bir makul ne de açık bir menkul olur. Evet, cahil kişi, kelamcıların Araplar istiva kelimesini insanın eve yahut gemi üzerine istiva etmesi veya geminin cüd-i dağına istiva etmesi gibi bazı yaratıkların istiva etmesi için kullanmışlardır. Tıpkı konuşma, işitme, görme sözcüklerini yanak, kirpik, kulak, dudak gibi organların bulunduğu yer için kullanmışlardır sözü gibi sözlerine bakarak sapıtırlar. Çünkü böyle bir şey yalandır, şeriatta sapıklık çıkarmaktır. Zira rahmet, ilim ve irade lafızlarını yürek ve et parçasının bulunduğu yer için kullanmışlardır diyen kişi de ancak cehaletini ortaya koyar. Çünkü onlar Allah Azze ve Celle'ye bunu ne yapıyorlar? Bir organ aynen birilerinin birine benzettikleri gibi anlamaya çalışıyorlar. Halbuki bunların ispat ehlinin kanıtladığı ve sıfatlardan bazılarını ispat etmeleri kaçınılmazdır. Bazılarını ispat, bazılarını nefy ederlerse o zaman onlara şunu sormak gerekir. Nefy ettikleriniz ile ispat ettiklerinizin arasında ne fark var? Niçin bunlar gerçek oluyor da diğerleri gerçek olmuyor? Böyle bir durumda verecekleri hiçbir cevap yoktur. şeriat ve değer açısından cehaletleri ve sapıklıkları da ortaya çıkmış olmaktadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ispat ettiği isim ve sıfatlardan bazısını inkar edenlerin hepsinin sözlerini inceledim ve tümünün çelişki içinde olduğunu gördüm. Hepsi de nefyettikleri için nefyeden kişinin ispat etmek için getirdiği delilin benzerini getirirler. Bu durumda iki şeyi de ya nefyetmeleri veya ispat etmeleri gerekir. İkisini nefyederlerse o zaman vacibil vücudun hem var hem de yok olduğunu söylemeleri gerekir ki nefyeden aşırı mulhid, filozof ve karmatilerin sonucu budur. Zıt iki şeyi birden nefyediyorlarsa bilinmelidir ki iki zıt bir arada olamayacağı gibi ikisi de birlikte yok olmaz. İki zıtlığın onda bulunmadığını söylerken Yüce Allah'ı önce tasavvur etmeleri sonra onu ifade etmiş olmaları kaçınılmazdır. Zira tasdikten önce tasavvur bulunur. Onu tasavvur edip gerçek vacip veya başka bir şekilde ifade ettikleri takdirde nefyettikleri şeylerde kaçınamayacaklarının mukabili olarak ortak kısmı ispat etmeleri de kaçınılmaz olur. Allah'ın isimlerinin sadece lafzi iştirak, lafız benzerliği ile kullanıldığını söyledikleri halde bundan bir şeyin tasavvur edilmesi mümkün değildir. Hem bir yıldızın hem de satın alan kişinin adı olan müşteri sözcüğü gibi yine hem bir yıldızın hem de Suheyl İbni Amr'ın adı olan Suheyl gibi manevi değil de lafzı müşterek olan iki müşterek olabilir. Birisine bana Suheyl İbni Amr geldi, bu malı satın alacak budur denildiğinde bu lafızdan hiçbir şekilde yıldızı anlamaz. Ama lafzın o yıldız için vaaz edildiğini bilmesi halinde böyle bir şeyi anlayabilir. İsimler tevafuk, tevatu eden isimler değilse insanlar onun zatına mahsus olduğunu bilmedikçe onun isimlerinden hiçbir şey anlayamazlar. Onun zatına mahsus olan şeyi bilmediklerinden hiçbir şey anlamış olmazlar. Sonra varlığın kadim, ezeli ve muhtes yani sonradan yaratılmış şeklinde bölümlere ayrıldığını bilmek zorunlu bir bilgidir. Buna ancak sofiler karşı çıkar. Aynı şekilde iki isim arasında ortak bir tarafın bulunduğunu bilmek de zorunlu bir bilgidir. Lafız ikisi hakkında hakikattir denildiği zaman bu dil sahiplerinin lafzı mutlak olarak söylemiş ve mutlak olarak manayı ifade etmiş olmalarına ihtiyaç göstermez. Hayat, ilim, kudret, istiva, hatta el gibi ancak başkasına oranla mevcut olan anlamlar mahallerinden soyutlanmış olarak dışta bulunmayacak şekilde başkasıyla kaim bir isim veya bir sıfat olan şeylerdendir. Ancak düşünürler mutlak külli kavramları soyutlamak istediklerinde onları mutlak külli lafızlarla ifade etmişlerdir. Dilciler de konuşmalarının başında mesela Zeyd geldi, bu Zeyd'in yüzüdür gibi ifadeler kullanır ve gelişin yüzün sahibine işaret ederler. Muhatap da bunu anlar. Bazen de Amr geldi, Amr'ın yüzünü gördüm. At geldi, atın yüzünü gördüm derler. Dinleyici bu ikisi arasında hem ortak hem de farklı bir taraf olduğunu anlar. Yine Amr'ın bir gelişi ve yüzü olduğu, ona nispetin Zeyd'e gelişin ve yüzün nispeti gibi olduğunu, yani ikisinin de yüzü ve gelişi olduğunu anlar. Amr'ın Zeyd gibi olduğunu anlarsa, gelişinin ve yüzünün de onun gelişi ve yüzü gibi olduğunu anlar. Atın Zeyd gibi olmayıp ona ancak bazı yönlerden benzediğini anlarsa, atın gelişinin ve yüzünün Zeyd'in gelişi ve yüzü gibi olmadığını, sadece bazı yönlerden ona benzediğini anlar. Aynen de melekler geldiler ve peygamberler meleklerin yüzlerini gördüler denildiği zaman meleklerin gelişinin ve yüzünün olduğu ve onlara nispetin gelişin ve yüzün insana nispeti gibi olduğunu anlar. Bunun hakikatini bilmesi, meleklerin hakikatini bilmesini izlemektir. Melekleri ancak icmali olarak biliyor ve keyfiyetini tasavvur edemiyorsa, gelişleri ve yüzleri bakımından da ancak icmali olarak biliyor ve keyfiyetini tasavvur edemiyor demektir. Yine cinler geldiler sözü de bu şekildedir. Bütün bu yerlerde lafız onların anlamlarına hakikat yolu ile işaret etmektedir. Hatta meleğin hakikati ve mahiyeti cinnin hakikati ve mahiyeti gibi değildir dendiğinde ikisi için hakikat ve mahiyet lafzı hakikat yolu ile kullanılmış ve tevatür eden isimlerden olmuş olur. Halbuki müsemmalarda benzerliğinin bulunmadığı belirtilmiştir. Aynı şekilde dünya içkisi ve altını, ahiretin içkisi ve altını gibi değildir. Sütü ve balı da ahiretin sütü ve balı gibi değildir denildiğinde ikisinde de isim hakikat yolu ile kullanılmış ama buna rağmen burada benzerliğin olmadığı tasrih edilmiş olmaktadır. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Buna benzer birçok ifade vardır. Birisi bu yaratık şu yaratık gibi değildir. Konuşan bu canlı konuşmayan şu canlı gibi değildir. Yahut şu beyaz renk şu siyah renk gibi değildir. Veya yaratan varlık yaratılan varlık gibi değildir gibi şeyler söylediğinde bu isimler birbirine benzemediği ifade edilen iki müsemma hakkında hakikat yolu ile kullanılmış olmaktadır. Tevatü eden isimler iki müsemma birbirinin zıttı ve birbirinden farklı da olsa aralarında bir ölçüde benzerliğin bulunmasını gerektirir. Sesim net mi? Bir kimse Allah'ın isim ve sıfatlarının hakikat olması halinde Allah'ın yaratıklara benzer olacağını, sıfatlarının onların sıfatlarına benzeyeceğini zannederse insanların en cahili ve sözünün başı safsata sonu da zındıklık olur. Çünkü bu Yüce Allah'ın bütün isim ve sıfatlarının nefyini gerektirir ki bundan daha büyük zındıklık ve ilhat olmaz. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Hakikat ve mecaz sebeplerinde eşit oldukları halde iki sıfat arasında ayrım yapan bir kimse söylediklerinde çelişkili, görüşünde isabetsiz, kitabın bir kısmına inanan, bir kısmını inkar eden kişilere benzemiş olur. Akıllı ve saygın bir kişi bu durumları iyice düşündüğünde selefin ve imamların yolunun son derece doğru, sıhhatli ve kapsayıcı olduğunu, sarih makulun ve sahih menkulun gereği olduğunu anlar. Buna aykırı davrananın da kendisinden dönülecek kişinin döndürüldüğü, çelişkisi sözleri yanında aklın ve naklın gereği dışına çıktığını, fıtrata ve sahih nakle muhalif düştüğünü kavrar. Yüce Allah hepimize mağfiret etsin. Bize ve bütün mümin kardeşlerimize nimetini tamamlamasını, dünya ve ahiret iyiliğini vermesini dileriz. Bunun Allah'ın sıfatlarıyla ilgisi yoktur. Bazısı Yüce Allah'ın Musa'nın ardından milleti zinet takımlarından canlıymış gibi böğüren bir buzağı heykeli yaparak onu ilah edindiler. O buzağının kendisiyle konuşmadığını ve yolda göstermediğini görmediler mi? Onu ilah olarak benimseyip kendilerine yazık ettiler diyor Araf'ta. Bu ayette Yüce Allah'ın cisimden maddi bir cesedi ilah edinenleri kötülediğini söyleyerek Allah hakkında sıfatların ispat yani kabul edilmesinin onun cisim olmasını gerektirdiğini, böyle bir şeyin de bu şer'i delille geçersiz olduğunu iddia etmektedir. Bu konuda şeriata dayandığını iddia eden kişinin söylediğinin özeti şudur. Ona bu söylediğinin birçok yönden batıl olduğu söylenir. Şöyle ki, bu şey olsa olsa cisim olmasının nefine değil, ceset olmasının nefine işaret etmektedir. Sıfatı nefyedenlere göre cisim, cesetten daha geneldir. Onlara göre cisim, latif, şeffaf ve keşif, yoğun diye kısımlara ayrılır. Halbuki ceset böyle değildir. Yine mücbel ve müteşabih lafız istidlalde kullanılırsa sapma ve saptırma meydana gelir. Akıl sahiplerinin çoğunun ihtilaflarının müşterek isimler sebebiyle olduğu söylenmiştir. İstidlalın batıl olduğunu gösterir ki yukarıdakinin, Yüce Allah yaratıkların ne bedenleri, ne ruhları, ne de başka bir şeyleri cinsinden olmaktan münezzehtir. Yüce Allah bu yaratıkların herhangi birinin cinsinden olursa haşa, onun hakikati de onların hakikati gibi olurdu. Biri için gerekli olan bir şey, diğeri için de gerekli veya mümteni ya da vacip olanın diğeri için de vacip veya mümteni olması gerekirdi. Bu ise mümkün değildir. Çünkü kadim ve vacibil vücuttan başkası olması, hiçbir şeye muhtaç olmaması, mümteni olan yaratığın da yaratıcıya muhtaç olması, mümteni olacak bir gani ihtiyaçsız olmasını ve buna benzer çelişkilerin meydana gelmesini gerektirir. Halbuki Yüce Allah kendisini bir dengi, benzeri, rakibi ve adaşının bulunmasından tenzih etmiştir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Söylenmek istenen şudur. Onu ruhsuz, içi dolu bir şekilde ortaya koymuş, böylece hemen eksikliğe açığa çıkmıştır. Çünkü hareket ve hayattan o heykel yoksundu. Bir defa böğürdüğü söylenir. Denilebilir ki cesetten maksat içi dolu ve yoğunlaşmış ve benzeri bir şey ise eksikliğini göstermek için bu şekilde zikredilenin söylenmesi nedendir. Zaten sapma bu açıdan olmuştur. Halbuki eksikliği onlarla konuşmaması ve bir yola hidayet etmemesi yönündendir. Allah Azze ve Celle onlarla konuşmadığı ve onlara yol göstermediğini görmediler mi? Kusurları arasından ceset sahibi oluşunu zikretmemiş, sadece kusur olarak onlarla konuşmadığı, onlara yol göstermediğini belirtmiştir. Beden sahibi olmak bir ayıp ve noksanlık olsaydı, bu da söz konusu edilirdi. Evet. Allah Azze ve Celle'nin hem üste ve hem de yakın oluşu meselesine gelince. Yüce Allah Kur'an'da ve Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinde kendini yücelik, arş üzerine istiva ve fevkiyetle nitelemiş ve bunu birçok ayette belirtmiştir. Hatta İmam-ı Şafii'nin seçkin ashabından bazısı Kur'an'da Allah'ın kullardan ve mahlukattan yüce ve üste oluşunu gösteren belki 1000 belki daha fazla delil olduğunu söylemiştir. Bir başkası ise bu konuda Kur'an'da 300 kadar delil olduğunu belirtmiştir. Mesela Rabbinin yanındaki kimseler, göktekiler, yerdekiler ve yanındakiler onundur ayetinde olduğu gibi. Cehmiye'nin dediği gibi yanında sözünden maksat kudretinde, kudreti dahilinde olsaydı zaten bütün mahlukat onun irade ve kudreti dahilindedir. O zaman göktekiler, yerdekiler ve yanındakiler arasında bir fark olmazdı. Aynı şekilde istivadan maksat istila olsaydı, o zaman bütün mahlukat üzere istiva etmiş ve yaratmadan önce daima arş üzerine istiva etmiş olurdu. Halbuki istiva, Kur'an'da bildirdiği şekilde yerin ve göklerin yaratılışından sonra arşa mahsus bir şeydir. Bu da arşın üzerine bazen istiva etmiş, bazen istiva etmemiş olduğunu gösterir. Onun için üstü oluş, yücelik, ispat, kabul eden imamlara göre aklın yanında nakil, nas ile bilinen sıfatlardandır. Arş üzerine istiva ise akılla değil, sadece nakille bilinen sıfatlardandır. Bundan başka Yüce Allah kendini beraber olma ve yakın olmakla nitelemiştir. Beraber olma, genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Genel beraberlik, mahiyet, aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Özel beraberlik de şu ayette belirttiği gibi, şüphesiz Allah, muttaki olanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Buna benzer ayetler pek çoktur. Yakın olmakta şu ayetlerde olduğu gibi, ben yakınım, biz ona şah damarından daha yakınız. Biz ona bizden daha yakınız. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Evet. O üst taraftan bize zahir, bizden üste, kalpleri bilerek ve kalpler ona yönelerek, kıyamet günü her şeyden üste ve apaçık görünerek zahir olur. Allah cennete girmeyi, cennette cemalini görmeyi nasip etsin. Allah'ın yaklaşması, Yüce Allah'ın bir işitmesi, diğer bir işitmesini engellemez. Ve meselelerin çokluğu onu yanıltmaz. Kıyamet günü kullarla konuşur ve sorguya çeker. Bir iş onu diğer bir işi yapmaktan alıkoymaz. İbn Abbas'a kıyamet günü hepsiyle Allah Azze ve Celle kıyamet günü hepsiyle bir anda nasıl konuşacak diye sorulunca, bir anda hepinize rızık verdiği gibi cevabını vermiştir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her biriniz dolunayın olduğu bir gecede ayla baş başa olduğu gibi Rabb'ı da onunla baş başa olacaktır. Yüce Allah dünyada dua edenlerin duasını işitir, dillerin farklılığını ve ihtiyaçların çeşitliliğine rağmen isteyenlerin istediklerine karşılık verir. Birimizin konuşan birçok kişinin konuşmalarını işitecek bir kuvvette olabilir. Nitekim hocaların bazısı birden fazla okumayı işitebilmektedirler. Ama onu ancak birkaç tanesi yakın olabilir. Birimiz hazır olan ve olmayan insanlardan bazılarına karşı içinde meyil ve yakınlık hissettiği halde bazılarına karşı hissetmez. Bu yakınlık ve uzaklığın farklılığını içinde duyar. Halbuki Yüce Allah her şeyi ihate etmekte, ilmi sonsuz, işitmesi bütün sesleri ve vergisi bütün ihtiyaçları kapsar. Bazıları yanılarak Yüce Allah'ın yaklaşmasının bir taraftan başka tarafa meylederken insan vücudunun hareketi cinsinden olduğunu sanmıştır. Ruhu ile yaptığı işin vücudu ile yapılan işe aykırı olduğunu, birinden uzaklaşıp diğerine yaklaşmadan nefsinin insanlardan birçok kişiye yaklaştığını hisseder. Yine bazı insanlara karşı sevgi ve boyun eğme hissettiği halde bazılarına karşı da nefret ve uzaklık hisseder. Bazılarına doğru bir yöneliş ve bazılarından da uzaklaşma hisseder. Ve bunların hiçbirisinde vücut yerinden hareket etmez. Bazıları yanılarak Yüce Allah'ın yaklaşmasının insanın bu nevi yaklaşması türünden olduğunu sanır. Özet olarak şunu diyelim ki, Kur'an ve sünnetin belirttiği Yüce Allah'ın kendisine ibadet ve dua edenlere yaklaşması, bütün mahlukatlar için genel ve mutlak değil, özel ve mukayyettir. Onun için Hululiye'nin söylediği batıldır. Allah Azze ve Celle, kullarım sana beni sorarlarsa şüphesiz ben yakınım. Bu kendisine dua edene yakınlığıdır. Kendisine ibadet edene yakınlığı da şöyle ifade edilmiştir. Yakardıkları kişilerin Allah'a en yakın olanları bile Rablarına vesile ararlar. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Rabbimiz şöyle buyurdu demiş. Kulum bana kendisine farz kıldıklarımı yerine getirmek kadar başka bir şeyle yaklaşmış olmaz. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Bu Yüce Allah'ın kula ve kulun da ona yaklaşmasıdır. Allah'ın bizi onlardan kılsın. Arefe gecesi dünya semasına yaklaşması da bu iki şekil yaklaşmanın dışında değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam duanın en faziletlisi Arefe günü yapılan duadır. Yüce Allah'ın yaklaşması yapılan dualar sebebiyledir buyurmuştur. Yine her gece dünya semasına inmesi bu inişin kendisine dua ve istiğfar eden ondan istekte bulunan için olursa o vakitte kendisine ibadet edenlere öyle yaklaşır ki başka vakitte bu meydana gelmez. Dünya semasına inişi de bu kabildendir. İnişi mutlak ise o takdirde vakit sebebiyledir. Çünkü onda meydana gelmemişse bile o vakit buna elverişli olmuştur. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Cuma saatinde icabet etmesi de bunun gibidir. Cuma işleriyle mukayyet olduğu rivayet edilmiştir. O da imamın minbere çıkmasından namaz bitinceye kadar zamandır. Onun için bu icabet cuma içi işiyle mukayyettir. Cuma'nın farz olunduğuna inandığı halde özürsüz kılmayan kişinin bu icabetten nasip olmaz. Ama cumaları kıldığı halde hastalığı veya yolculuğu sebebiyle kılamayan kişiye sağlam ve mukim iken yaptığının aynısı yazılır. Hapiste ve benzeri durumda olan kişilerin durumu da aynıdır. Bunlar da cumayı kılanın aldığı ecir kadar ecir vardır ve duaları cumayı kılanların duaları gibi olur. Arefe gecesi hacılara ve cumayı kılanlara inen rahmetin bereketleri özür sahiplerine de yayılmış olur. Onların da duanın icabetinden nasibi ve Ramazan'da olduğu gibi bunda hazır olanlarla beraber payı bulunabilir. Kişileri ve yaptıkları ibadetleri seven kimse için de bu mevcuttur ki kalbinde Allah'a bir yakınlık meydana gelir ve onlarla beraber bulunmuş olmayı arzu eder. Ama haccı ve bir ibadet ve cumayı farz bir ibadet kabul etmeyen kafir ve münafık bu işleri sevme ve arzu etmekten yüz çevirir. Bunun kalbi Allah'ın rahmetinden uzaktır. Çünkü Allah'ın rahmeti ihsan sahiplerine, iyi iş yapanlara yakındır. Bu ise onlardan değildir. Cuma saatinin günün sonu olduğu da rivayet edilmiştir ki bu durumda sebep vaktin kendisidir. Allah o vakitlere erişenlerden eylesin. Rabbim hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Kardeşlerim, Allah'a yakınlığın ortaya çıkış şekline gelecek olursak Yüce Allah'ın müminlerin kalplerine ve kalplerinin ona yaklaşması bilinen bir olaydır. Kalpler sahip olduğu iman, marifet, zikir, tevekkül ve Allah korkusu oranında ona yükselir. Bunda herkesin ittifakı vardır. Ama Allah onları kahretsin, cehmiye, Yüce Allah'ın yaklaşmasını inkar ederek göklerin üstünde ibadet edilen bir Rab, kendisine secde edilip namaz kılınan bir ilah olmadığını söyler. Ki bu da apaçık bir küfürdür. Birincisi, kullabiye ve ihtiyari işlerin onunla meydana gelmediğini söyleyen inkar etmektedir. Ve bunlar da sapıktır. Bazı eşari tabileriyle Ahmet'in ashabı ve başkalarından hoşnutluğu, gazabı, sevinci ve sevgiyi irade olarak kabul edenler, bazen de iradeden başka kadim bir sıfat sayanlar vardır. Kalpte olan ve üzerinde ittifak edilen bu yakınlık, hakikatte ilmi, temessül yakınlığıdır. Bu da onun sevgisini gerektirir. Çünkü birini seven kişinin kalbinde o canlanır ve onu kalbine çok yakın görür. Onu andığı zaman kalbinde hazır olur. İnsan sevdiği mahlukun sevgisinde fena bulabilir. Nitekim birisi, "Sen de kayboldum, seni kendim sandım" demiştir. Yine birisi, "Kalpte mevcut görüyorum, onu unutmuyorum ki hatırlayayım" demiştir. Bir diğeri, "Hayalin gözümde, adın dilimde, yerin kalbimde, nerede kayboluyorsun" demiştir. İşte Yüce Allah'ın en üstün mesel Allah'tandır buyurduğu en üstün meseldir. Yine Allah Azze ve Celle, "O gökte ilah olandır, yerde de ilah olandır. Göklerde ve yerde Allah odur. Onun misli, benzeri hiçbir şey yoktur" ayetinde en üstün mesel örnektir. Ona hiçbir şey benzemez. Mukaddes zatına varlıklardan hiçbir şey benzemez. Mukaddes zatına varlıklardan hiçbir şey benzemediği gibi sıfatlarına da hiçbir sıfat benzemez. Kalplerde bulunan marifetine ve sevgisine de hiçbir marifet ve sevgi benzemez. Kendisi en yüce olduğu gibi en üstün mesel örnek de onundur. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Rabbimiz Subhanahu ve Teala birçok yerde ayetlerinde onlar çevresini aydınlatmak için ateş yakan kimseye benzerler. Yine Allah'ın rızasını kazanma ve kalplerini sağlamlaştırmak için mallarını sarf edenlerin misali, yüksekçe bir tepede bulunan, bol yağmur olduğunda yemişlerini iki kat veren, bol yağmur yağmasa bile çiğsentisi düşen bir bahçenin misali gibidir. Allah işlediklerinizi görür buyuruyor. Bundan başka birçok ayetler vardır. Bu örneği şu örneğe benzetmektedir. Bu da bunun zatını şunun zatına benzetmeyi içermektedir. Eşyadan haber verme ve tanışma ancak onu bildikten sonra olur. Yüce Allah önce zihni, suret denilen ilmi, mesele söz konusu etmiştir. Sonra haber doğru ise tasavvur ettiği şeye uygun olarak hakikat hakkında onunla istidlal edilir. Onun için insanlar bir şeyi ancak bildikleriyle ifade edip nitelendirmişlerdir. Bildikleri sıfatlarına göre onlar da isimleri de değişik olmaktadır. Yüce Allah'ı rüyada gören kişi kendi durumuna göre onu suret şekillerden birinde görür. Bu kişi salih ise onu güzel bir surette görür. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, "Ben bugün Rabbimi rüyamda en güzel şekilde gördüm" buyurmuştur. İbni Ömer'in tavaf esnasında kızını istediği, İbni Zübeyr için söylediği, "Tavafımızda Allah'ı kalbimizde müşahede ederken bize kadınlardan mı söz ediyorsun" sözünde ve başkalarında olduğu gibi uyanık iken ariflerden bazıları için meydana gelen müşahedeler Ancak müşahede edilen ilmi mesel zihinsel suretle ilgilidir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Yüce Allah'ı rüyada görmesinin başka özelliği vardır ki onu da burada açıklama yeri değildir. Evet. Bu konuda çeşitli ve birbirlerinden farklıdırlar. Cennet, cehennem, ahiret ve gaybi şeylere imanları da bu şekildedir. İnsanların birbirine haber verdiği gaybi şeylerde de bu durum bu şekildedir. Hatta sesleri, işittikleri, işleri müşahede ettikleri halde insanlar görme ve işitmede birbirinden farklıdırlar. Görülen şeyden birinin göründüğü bir başkası görmez. Hatta ihtilaf edip biri bir durumunu kabul ederken bir başkası onu kabul etmiyor. Müşahede edilen bir varlık için durum böyle olunca bildirilen gaybi şeylerde nasıl olmasın? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara gaybı birçok hadiselerle anlatmıştır. Birçok sözlerinde hep mufassal olarak dinlemişlerdir. İşittiklerinden hepsi de aynı şekilde ne demek istediğini anlamış değillerdir. Bilgilerinde farklı oldukları gibi işitme ve anlamada da insanlar farklıdırlar. İmanları da buna göredir. Kimileri birçok şeyleri kabul ederken kimileri onları kabul etmez. Özellikle nefy edenlerin şüphelerini kalbinde taşıyan kimse kitap ve sünnetin ispat ettiğini ve hak ehlinin söylediğini nefy etmektedirler. Bütün bunlar da İmanda dereceleri farklı da olsa Allah'a, kitabına, peygamberine ve ahiret gününe inandıklarını göstermektedir. Ama kendisine hak ve dosdoğru yol apaçık belli olduktan sonra Allah Resulüne inanmayan ve müminlerin yolundan başkasına uyan kimseler elbette bunun dışındadır. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. İnanan bu insanlar İrade ve ilimde de farklıdırlar. Allah'a sevgisi, ibadeti, zikri fazla olan kimsenin imanı, isim ve sıfatlara dair bilgisi daha fazla olan kimseden daha sağlam ve daha kuvvetlidir. Allah'a itaat ve sevgi besleyen, onu zikreden kişinin kalbinde bu şeyleri yapmayan da meydana gelmeyen ünsiyet ve Allah'ı hatırlatma meydana gelmektedir. Resulullah'a iman da bu şekildedir. Bir kimse Resulullah'ın sıfatlarını daha çok bilebildiği halde diğerinin ona sevgisi daha fazla olabilir. Meşhur kişilerin durumları da böyledir. Biri gördüklerini daha iyi bilebilirken diğeri de ona karşı daha çok sevgi besleyebilir. Ruhlar kuşanmış askerlerdir. Tanışanlar kaynaşır, tanışmayanlar ihtilaf ederler. Onların tanışması birbirine uygun olmasıdır. Benzeşme ise bilgi, sevgi ve tiksinmede olur. Allah hayırda bir araya gelenlerden olsun, etsin bizleri. Allah için seven, Allah için buğz edenlerden etsin. Kalbi mesel, sureti müşahede eden ve bu surette fena bulan bu insanlardan çok kişi bizzat Yüce Allah'ı gördüğünü sanır. Çünkü mesel, suretin etkisi onun kalbini istila etmiş ve temiz edecek aklı kalmamıştır. Bu şeyleri müşahede eden kalbin kendisidir. Ancak onları bazen zahirdeki his vasıtasıyla, bazen de nefsiyle müşahede ettiğinden iki müşahede arasında yine ayrım yapamamaktadır. İki müşahede arasında farkı anlamayacak derecede kendinden geçmiş ise bizzat Yüce Allah'ı görmüş sanır. Müşahede eden ile edilen arasındaki farkı fark etmeyecek durumda ise müşahede edilenin kendisi olduğunu, yani müşahede edenle müşahede edilenin aynı varlık olduğunu sanır. Aynen Ebu Yezid'in cübbemin içindeki Allah'tan başkası değildir haşa. Bir diğeri de sen de o kadar fena buldum ki seni kendim sandım demiştir. Sevgili kendini suya atmış, seven de kendini peşinden atmıştır. Allah bu sapıkların sözlerinden bizleri uzak kılsın. İşte bütün bunlar aklın zayıflaması ve kalbin şiddetli müşahadesinden ileri gelmektedir. Tıpkı uyuyanın rüyada görmesi gibi. Uykuda aklı bulunmadığından gördüğü ve işittiği şeyleri zahir organ, göz ve kulağıyla görüp işittiğini sanır. Konuştuklarını da organ diliyle konuştuğunu zanneder. Halbuki gözü kapalı ve dili suskundur. Bazen de uykuda hayali tasavvuru güçlü olabilir ve zahir duygusuyla, duyusuyla birleşir. Uyuyan kimse uyandıktan sonra diliyle okumaya ve konuşmaya devam eder. Buna rağmen aklı hala yoktur ve bunun farkında da değildir. Deli, sarhoş, uyur gezer ve bu benzerlerde meydana geldiği gibi. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Onun için şeriatta deli, baygın ve uykuda olandan teklifin kalktığı kaydedilmiştir. Sadece haram bir sebeple aklı kaybolan kişinin hükmünde ihtilaf edilmiştir. Bu da gösteriyor ki Allah'ı kabul eden kişide kabulün derecesine göre bir iman bulunmaktadır. Allah imanımızı artırsın. Nasların bildirdiği şeyler konusunda hüccet sahibi olmayan, kendisine bildirilmeyen ve delili bulunmayan kişi bu şeyleri inkar ettiği için kafir olmaz. Yüce Allah ve sıfatları hakkında inançları değişik de olsa ehli kıblenin tümü Allah'a ve Resulüne inanmaktadır. Ancak diliyle imanını açıklayıp kalbiyle Resulullah'ı kabul etmeyen münafık mümin değildir. İmanı açıklayan ve münafık olmayan herkes mümin olup derecesine göre iman sahibidir. Kalbindeki iman zerre miktarı da olsa ateşten çıkacak kişilerdendir. İnançlarının farklılığına rağmen kader ve sıfatlar hakkında ihtilaf edenlerin tümü bunun kapsamındadır. Cennete ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildiği şekilde Allah'ı bilenler girecek olsaydı ümmet cennete giremezdi. Çünkü ümmet veya çoğu Allah'ı bu şekilde bilmeye güç yetiştiremez. Onun için hepsi cennete girer ve makamları iman ve marifetleri derecesine göre farklı olur. Başkasının sahip olduğu kadar kuvvetli imana sahip olmaktan aciz bulunan bir kimseye gücünün üstünde yük yüklenmez. Böyle bir şey onu fitneye düşürüyorsa ona fitneye düşürecek bir şey anlatılmaz. Bu insanlara öğretmede ve Kur'an, meşhur hadis gibi hepsinin işittiği ama anlamında ihtilaf ettikleri naslarda onlara hitap etmede büyük bir esastır. Allah her şeyin en iyisini bilir. Hazreti Muhammed'e, âline, ashabına salatü selam olsun. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.